Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bitcoin'i anlamaya başladıkça bu ağ ve önerdiği değer teorisi neden hala tüm dünyayı ele geçirmedi diye sorgulayabiliyorsunuz. Neden hala herkes buradaki doğuşuna şahitlik ettiğimiz yeni para standardını kullanmaya başlamadı? Hatta tam tersi şekilde itirazlar yapmaya devam edenler var gibi şaşkınlıklar yaşayabiliyorsunuz. Bunun çok önemli sebepleri var ve aslında adaptasyonun yavaş gerçekleşiyor olması bir bakıma iyi bir şey. Bazen daha önce test edilmemiş, keşfedilmemiş sularda bulunduğumuzun altını çiziyorum ve belirsizlikler karşısında genellikle biz insanların kendini koruma içgüdüsüyle hareket etmesinin tamamen yanlış olsa da bildiğini düşündüğü bir illüzyona inanmasının kırılması çok zor. İşte sanırım bunun en iyi ilacı zaman ve herkes kendi yolculuğunu yapmalı. Şu anda mevcut arz takvimine göre Bitcoin dağıtımının %93'ten fazlası gerçekleşmiş olsa bile birçok kişi en geride kalan grup, işte bu geriye kalan %7'lik arz takvimi içinde bazı şeylerin farkına varmaya başlayacak. Tabii o da eğer dikkatli bir şekilde her şeye sıfırdan başlamak isterlerse. Bitcoin işte bu anlamdan baktığımızda dünya tarihimizde bugüne kadar rastlamadığımız bir yeni varlık dağıtım aracı. Ve sadece bununla da kalmayacak. Bugüne kadar yarattığımız tüm varlığın da yeniden dağıtılmasını sağlayacak. Böyle bir varlık çeşidine daha önce hiç rastlamadık diyorum. Çünkü açık kaynak kodlu, dijital bir mülkiyetin sunabileceği bir değer önerisi olabileceğini ancak yeni yeni anlamaya başladık. Bugün dünya üzerindeki hemen her çeşit varlık bunun tam tersi bir işleve sahip. Kaynak kodları tamamen gizli ve çeşitli kullanım bariyerleri var. Bugün belki akarsu yatakları kenarında gidip altın madenciliği yapabilirsiniz. Ancak bu çok işlevli bir şey değil. Doğada altın aramak ve dere, akarsu kenarlarında çeşitli elek sistemleri kurarak toprağı ayrıştırıp içinden değerli bu sarı parlak metali çıkartmak oldukça zahmetli ve iş gücü gerektiren bir uğraş. Ayrıca buradaki iş gücünü kas gücünden ayırıp belirli bir algoritma ya da makine eşliğinde tamamen otomatikleştiremezsiniz. En azından şimdilik. Zaten eğer böyle bir şey gerçekleşirse de doğadan serbestçe altın toplamanın tamamen kaybolduğunu da görebiliriz. Rekabetin yaratacağı bir sonuç olarak. Makine ve teçhizatlarını güçlendiren bireyseller tamamen otomatize ettikleri toplama işlemlerini rahatlıkla kas gücü harcamadan sadece mekanik iş gücünü ölçeklendirerek büyütebilirler. Ve tüm dereleri, akarsuları kurutabilirler. Hatta böyle bir şey gerçekleşmeden önce yüksek ihtimalle otorite bu tip işlemleri de yasaklayabilir ya da regüle edebilir. Aynı bugün herhangi bir maden yatağını ve rezerv tespit edilen bir kaynağı ancak özel statülü bir tüzel kişilik olarak işletebileceğiniz gibi serbest bir varlık edinimi bakımından önünüze birçok kısıtlayıcı bariyerler konulur. Bunlar pek fazla üstüne düşünmediğimiz ama biraz yakından baktığımızda çok basitçe bazı şeyleri ortaya çıkartan konular bence. Hatta altın üzerinden biraz daha devam etmek istiyorum. Çünkü bugüne kadar sahip olduğumuz en iyi değer saklama aracıydı. En azından 21. yüzyıla kadar. Fakat altınla ilgili bazı problemler olduğunun da zaten hepimiz farkındaydık. Ama elimizde çok fazla bir seçenek yoktu. Bu problemlerden en basitleri taşıma ve saklama zorlukları. Yine bölünebilme problemi ve takasında yaşanabilecek doğrulama şüphesi gibi çeşitli sıkıntılar var. Ve bunların üstüne de şu ana kadar yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum birçok bölümde. Bugün farklı bir açıdan yaklaşacağız ve birkaç değişik MTI'ya bakarak sonunda konuyu başka bir noktaya bağlamış olacağız. Konuyu aslında bir noktaya doğru getirmeye çalışıyorum. Bugün özel olarak Bitcoin halvingleri yani ödül yarılanmaları üzerine aslında daha çok konuşacağız. Ama Bitcoin'e değer veren bir başka sebeplerden biri olan arz takviminin detaylarına dalmadan önce elimizdeki çözümün ne kadar değerli olduğunu anlamak için bazı temel noktalardan bahsetmemiz gerekiyor. Altın karşılaştırması bu yüzden çok önemli. Yine benzer şekilde biraz petrole ve kağıt paralara da bakmış olacağız bu bölümde. Kısacası bugün biraz marjinal fayda üzerine, arz ve talep üzerine, bir ekonomide herhangi bir varlığın nasıl yaratılması gerektiği üzerine ve yine biraz kısıtlılık ve kıtlık karşılaştırmalarıyla birlikte bir değer nasıl üretilmeli, arkasında ne olmalı, bir şeye değerini veren temel fikir nedir, arz kıtlığı ya da arz kısıtlılığı gibi şeyler ne anlama geliyor gibi konular üzerine konuşmuş olacağız. Bitcoin'in her 4 yılda bir gerçekleşen planlı ödül yarılanması, halvingi hemen önümüzde duruyorken, bu bölümün yayın tarihinde önümüzde sadece 1500 blok gibi çok kısa bir zaman dilimi kalmışken, sanırım konuşmamız gereken tek şey de işte bu konular. Bu bölümün ilk yayınlandığı 9 Nisan tarihinden tahmini 10-11 gün sonra yüksek ihtimalle 20 Nisan'da Bitcoin ağında ödül yarılanması gerçekleşecek. Ve her blokta dağıtılan 6.25 Bitcoin ödülü 3.125 adede düşmüş olacak. Çok ciddi bir arz şoku demek bu ve üzerine detaylıca konuşmamız gerek ne anlama geldiğiyle ilgili. Şimdi bu kısa açıklamalardan sonra altın konusuna tekrar dönersek, bu varlıkla ilgili önümüzde duran bazı önemli problemlere göz atmaya başlayalım. Çünkü konuya bu noktadan başlamak daha tamamlayıcı olacaktır. Ve hemen aklımıza gelebilecek öncelikli olarak şöyle bir problemimiz var. Altının net ve kesin bir kıtlığı bulunmuyor. Aslında hatta belki kıtlık çok önemli değil burada ama bu kısmı da yine Bitcoin özelinde konuşurken biraz daha açmak istiyorum. Konuyu çok dağıtmadan sırayla gidelim. Şimdi Dünya Altın Konseyi raporlarına bakarak devam edersek, yer üstündeki toplam stoğun, yani diğer bir deyişle arz edilmiş olan altın miktarının tahmini olarak 210 bin ton civarında olduğunu düşünüyoruz. Aslında burada bazı problemler başlıyor. Altın sadece parasal premiumu bulunan bir varlık çeşidi değil. Birçok farklı kullanım alanı var. Ve hatta para olarak kullanılmasının yerine daha çok bir değer saklama aracı görevi görüyor. Özellikle de en çok tercih edilenlerden biri. Ve bunun da çeşitli sebepleri var. Dünyanın birçok noktasında insanlar temel ihtiyaçları ve bir miktar lüks tüketimin ardından varlık saklama metodu olarak altına yönelmeyi tercih ediyorlar. Çünkü bunu yastık altında saklayabilirler ya da mücevherat olarak tutabilirler ve günü geldiğinde de kullanabilirler. Her ne kadar uluslararası kısıtlamalar yer alsa da özellikle de orta üst direk ailelerin altın saklamalarının temel nedeni otoriteye karşı duydukları güvensizlikten kaynaklanıyor. Şöyle düşünebiliriz. Bugün herhangi birisi oldukça zahmetli bir şekilde korunması gereken ve çok kolay bir şekilde el konulabilecek, yükte hafif, pahada ağır bir metayı neden tüm bu zorluklara karşı saklamak istesin ki? Bu sorunun çok basit, temel, ekonomik bir cevabı var. Kısmen bugünlerde artık tartışılması gereken bir konu olsa da çoğunlukla marjinal faydadan dolayı bu tercihi yaparız. Bu çok ilginç bir konu. Üstüne de fazla düşündüğümüz bir şey değil ama Avusturya İktisat Okulu'nun temel prensiplerinden biri bir şeye değerini veren noktanın marjin analizinde saklı olduğu tezi. Aslında bu birçok sorumuza cevap da veriyor. Özellikle Mises'in Human Action kitabında veya Rothbard'ın Bankacılığın Gizemi kitabına mutlaka bakılmasını tavsiye ederim bu konuda. Yine Seyfeddin'in Ekonominin Prensipleri kitabında da daha güncel bir kaynak olarak arz ve talep konusu üzerine yine alt başlıklar olarak aynı konu daha basite indirgenmiş bir şekilde anlatılıyor. Bu kaynaklara mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Ve bunlardan şu sonuca ulaşıyoruz. Çünkü altına değer veriyor oluşumuzun sebeplerinin altında yatan önemli bir ayrıntı işte burada gizli. Şöyle ki, büyük bir kısmının işlevsel özellikleri sebebiyle takası pek mümkün değil. Endüstriyel üretimde kullanılıyorlar çünkü. Yaklaşık olarak da 30 bin tondan biraz fazla bir miktar burada kullanılıyor. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre. Bu durum, takas edilebilir altın miktarını ciddi oranda azaltan ve arzı kısıtlayan bir kullanım şekli. Yine benzer bir şekilde daha büyük bir bölümü, yaklaşık 100 bin tona yakın bir kısmı mücevherat olarak kullanılıyor. Yani toplam stoğun neredeyse yarısı. Ve bunların yanında her ne kadar altın standardında olmasak da merkez bankalarının bilançolarını kuvvetli göstermek için hala zorunlu bir şekilde bir rezerv tutması ve bunu göstermesi gerekiyor. Bu kısım da yaklaşık olarak 37 bin ton civarında ve pek yerinden kıpırdamayan bir varlık. Ancak elbette bunun karşılığında bir para basma iştahı ve bu ekonomik güvence bir araç olarak kullanılarak toplam para arzında yükselişler görebiliyoruz. Tabii ki tek sebebi bu değil ama önemli bir katalizör. Merkez bankalarının güvenilirliği için. Ve geriye piyasada dolaşan ve hatta sentetik altın olarak da görebileceğimiz altın ETF'leri de dahil olarak, yani gerçekten takas edilebilir stok olarak elimizde aşağı yukarı 47 bin ton civarında altın kalıyor. Toplam stoğun %22'sine tekabül ediyor bu rakam. Tabii burada dikkate almamız gereken bazı ayrıntılar var. Mücevheratların zamanla takasa girmesi, yastık altındaki stoğun dolaşıma sokulması, hatta geri dönüşümlerle birlikte tekrardan bazı kaybolan stokların yeniden kullanıma sokulması gibi birçok detay var. Tabii elbette yine merkez bankalarının altın ticaretlerini de denkleme eklememiz gerekiyor. O yüzden oldukça basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum ve sonuç olarak şu noktaya ulaşabiliriz. Sentetik ETF'lerin de bir miktar zarar verdiği, suni hacim yarattığı bir piyasada toplam stoğa oranı yaklaşık olarak aşağı yukarı belki %30 seviyelerindedir maksimum. Bunu ölçmemiz çok mümkün değil ama artı eksi %5 olarak kabul edebiliriz hata payını sanırım. İşte altına değer veren temel nedenlerden biri burada saklı. Şöyle düşünelim. Dünyadaki tüm altın stoğu, yani 210 bin ton tamamen serbest bir piyasada, kilitli olduğu mahzenlerden çıkıp takasa açılsa ve herkes stoğun %100'ünü işlem hacmi yaratarak takas etmeye başlasa, bu durum altın fiyatlarında nasıl bir etki yapardı? Aşağı yönlü mü yoksa yukarı yönlü mü? Hatta bunun üstüne madenciliğindeki tüm özel şartlar kaldırılsa ve tüm regülasyonlar iptal edilse, tamamen serbest bir altın üretimine geçilse ne olurdu? İşte bu sorular sanırım bugün sadece altınla ilgili değil, herhangi bir değer saklama aracıyla ilgili sormamız gereken ilk soruların başında geliyor. Ve Bitcoin'in üretim şekliyle, arz takvimiyle bu konunun oldukça kritik bir bağlantısı var. Fakat oraya sonradan geçeceğiz. Şimdi altına tekrar dönersek. Bu kadar fazla kullanım alanı ve elde tutma sebebi varken biraz önce sorduğumuz o sorudaki durum nasıl bir şeye sebep olurdu? Kısaca cevap vermiş olayım. Stoğun tamamının işlemde olması altın fiyatlarının bir anda çakılmasına neden olurdu. Sebebi ise çok basit ve bunu elmas su paradoksuyla açıklıyoruz. Bu örneği daha önce de kullanmıştık aslında. O yüzden burada şimdi başka bir şekilde yine aynı örneği vereceğim. Fakat başka bir şey düşünelim. Havayı ele alalım mesela. Su kadar değerli bir şey. Hatta belki de daha değerli bizim için. Çünkü su içmeden en azından 7-8 gün, belki biraz daha fazla hayatta kalabiliriz. Ancak havasız bir ortamda türümüzün en iyileri 13-15 dakika civarında hayatta kalabiliyor. Sanırım bunlar Afrikalı bir kabileydi. Su altında avlanmak üzere yüzyıllardır geliştirdikleri avcılık yetenekleriyle artık kalıtsal bir şekilde ciğerleri normal insanlara göre daha fazla hava tutabiliyor. Ve bu kabile suyun altında avlanırken bile normal bir insana göre çok daha fazla kalabiliyor. İşte bu özel kabile dışında sanırım en iyilerimiz 8-10 dakika ancak dayanabilir. Bu durum havayı paha biçilemez bir değerde kılan özellik. Fakat marjinal faydası öyle mi? Elbette değil. Şöyle ki, ekonomik eylemlerimizi belirleyen en önemli detaylardan birisi, yani bir fiyat etiketinin arkasındaki hikaye, marjinal bir faydadan kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Bugün hemen hepimizin havaya sınırsız bir oranda erişimi var. İstediğimiz her yerde, kimsenin kontrol etmeyeceği bir şekilde dilediğimiz gibi hava soluyabiliriz. Buna bir fiyat etiketi koymak mümkün değil. Çünkü tamamen açık bir piyasa. Yani neredeyse sınırsız bir kaynak kabul edebileceğimiz atmosferin altında yaşıyoruz. Ve bu kadar değerli bir yaşam kaynağının fiyatının marjinal noktada sıfır olmasının en büyük sebebi, bizim için arzının efektif olarak neredeyse sonsuz kabul edilmesi. Talebi çok yüksek ve zorunlu bir ihtiyaç olmasına rağmen Orhan Veli'nin şiirindeki gibi bedava yaşıyoruz aslında. Hava bedava, su bedava, otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama. Sanırım bu şiire bir de böyle bir açıdan yaklaşmak bazı şeyleri daha yerli yerine oturtacaktır. Çünkü Orhan Veli, ekonomik aksiyonları bugün modern para teorisinin sunduğu çözümden çok daha iyi anlıyordu diyebiliriz. Örneğin bir çikolatayı düşünelim. Hazır bugünlerde kakao fiyatları uçuk kaçık zirveler yapmışken, bunun çikolata fiyatlarında da yaratacağı etkiyi düşünerek bir örnek canlandıralım. Aslında aynı örneği altın üzerinden giderek de verebiliriz ama daha ilgi çekeceğini tahmin ettiğim için çikolatadan gidelim. Şöyle bir ilk soru sorabiliriz. Üretimi normal bir şekilde devam eden herhangi bir malın fiyatı neden yükselir? Ham madde fiyatlarının yükseldiği için diye basitçe cevap verebiliriz bu soruya bir çırpıda. Peki ham maddenin fiyatı neden yükselir? İşte bu sorunun cevabı Keynesyen ekonomistlere göre salt olarak arz kısıtlılığından ya da herhangi bir kriz ve benzeri tetiklemeden veya enflasyon etkisinden kaynaklanır. Ancak enflasyonu hiçbir zaman para basmaya da bağlamazlar. Ve marjinal faydayı da tamamen göz ardı ederler. Ki genellikle asıl temel neden de budur. Bu problemi yanlış tespit ettiklerinden dolayı ellerindeki en basit çözüme yönelirler. Üretimi arttırmak isterler. Ve bunun için verimsiz üretim teşvikleri yapmaları gerekir. İşte bu da doğrudan veya dolaylı yollardan para arzını arttırmakla sağlanır. Bütün problemlerimizden para basarak kaçabileceğimizi kabul ederiz. Eğer modern para teorisini basite indirgersek. Ancak gerçekteki durum pek böyle değil. Ve mutlaka bir noktada bu geciktirmeye çalıştığımız krizler döngü halinde sürekli tekrarlanır dururlar. Ve bir sarmalın içinde kontrol edebildiğimiz basit şeyleri kontrol etmeye devam ederek ekonomiye tekrardan can suyu vermeye çalışırız. Burada da başka bir problemle yüzleşiriz. Üretimleri yapay bir şekilde olması gerektiğinden fazla arttırmak üzere tetiklediğimizde, ki genellikle buna sebep oluruz, ve sonrasında da arz fazlasıyla birlikte talep eksikliğiyle karşılaşırız. Bu mutlak bir sondur. Yani kakao fiyatlarıyla ilişkili olarak da aynı şeyler olacak. Aynı zaman zaman altında da olduğu gibi. 19. ve özellikle 20. yüzyılda bunun benzersiz özellikleriyle karşılaştık altına hücum dönemlerinde. Hatta şöyle ki 210 bin tonluk altın stoğumuzun 3'te 2'sini 1950'lerden sonra çıkarttık. Yine Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre. Yani elimizde sınırı olan bir meta olsa bile insanın ekonomik eylem planında değerli şeylere ulaşımda marjinal faydayı aşacak noktaya kadar değer elde etme motivasyonu yatar. Konuyu biraz sulandıralım. Örneğin fantastik filmlerdeki altın aşığı ejderhaları düşünelim. Bu fantastik örneklere göre bir ölçeklendirme yaparsak on binlerce tonluk bir altın rezervinin üstünde yatarlar genellikle bu ejderhalar. Ama biz bu fantastik karakterleri her gördüğümüzde mutlu olmadıklarını da görürüz. Ellerindeki stok onların ihtiyacı olan marjinal faydadan kat be kat fazladır çünkü. İşte temel sebebi bu mutsuz olmalarının. Yine örnek olarak mitolojik bir karakter olan Midas'ı düşünelim. Dokunduğu her şeyin altın olmasını dilediğinde bunun ona büyük bir zenginlik ve mutluluk getireceğini düşünüyordu. Ve kelimenin tam anlamıyla dokunduğu her şeyin altın olmasının iyi bir fikir olmadığını anlaması pek uzun sürmedi. Kısacası toparlarsak biz de insanoğlu olarak yarattığımız hikayelerde ve gerçek anlamda da hayatımızın tam ortasında eylemlerimizin motivasyonu olarak aç gözlülüğe yakın bir çizgide hareket ederiz. Tabii eğer fırsat verilirse. Buna dair bir fırsat sunulmayanlar açgözlü olmadıklarını iddia edebilirler. Ancak sınanmadığınız durumlar için eylemlerinizi bilemezsiniz. Özellikle de piyasalara bakarsak belki de sadece bu motivasyonların üzerinde hareket ediyor aynı bir sarkaç gibi. Korku ve açgözlülük endeksleri bunun için var. Tüm bunların halvingle ne ilgisi var diye bu noktada soranlar var mı bilmiyorum ama konumuzla ilgili kısa bir açıklama getirirsek bu noktada işte tüm bunlar yüzünden Bitcoin arzı değiştirilemez bir takvime bağlı durumda. İnsanın açgözlülüğünü ve bunun yaratacağı yıkım etkisini bir nebze olsun belki de biraz kontrol altında tutabilmek için ki buna rağmen inanılmaz volatil bir şekilde fiyat hareketlerinde de şahit olmaya devam ediyoruz. Bitcoin'in arz takvimi kısmına ve işin biraz daha matematiksel bölümlerine sonlara doğru girmek istiyorum aslında. Öncesinde yine konuşmamız gereken başka şeyler daha var. Ve bu noktada sormamız gereken sorulardan bir tanesi, özellikle de emtialarda sıklıkla karşılaştığımız arz, talep, üretim dengesizliklerinin yarattığı fiyat oynaklıkları sebebiyle Bitcoin'in de benzer hareketleri düşünülerek otomatik olarak bunu bir emtia sınıfı olarak mı değerlendirmeliyiz sorusu olmalı. Bunun cevabı bana göre açık bir şekilde hayır. Bitcoin bir takas aracı. Emtiaların sahip olduğu tüm avantajlara sahip olup onların neredeyse hiçbir dezavantajını barındırmadan likit bir şekilde takas edilebilen ve hakimiyeti tamamen sahibinde olan eşsiz bir varlık çeşidi. Yine bunun yanında klasik finansal araçlardan, özellikle de mevcut kağıt paralardan ayrışmasını sağlayan bambaşka özellikleri de var. Yani neredeyse hepsinin en iyi özelliklerini, avantaj yaratan tüm iyi yanlarını alarak ve üstüne kendi yeni çözümlerini ekleyen yeni bir para teknolojisi elimizin altındaki şey. Peki, diğer bir önemli soru daha var önümüzde cevaplanması gereken. Değerli olmasını beklediğiniz, fiyat etiketinin mevcut para sistemi içinde sizin değer saklamanıza yarayacak bir hedge avantajı sunmasını dilediğiniz ve aynı zamanda likit bir takas aracı yaratmak isterseniz, böyle bir projeyi nasıl hayata geçirebilirsiniz? Elbette cevaba en yakın çözümlere bakarak sanırım yola çıkabiliriz. Ki bunlar da yine belli başlı emtialar oluyor. Yani cevap kendi içinde çok basit. Kısaca belki bir altın kopyası yaratmak gerekiyor. Ama bu fikrin hayata geçirilme kısmı o kadar da basit değil. Çünkü değerli olduğu kabul edilen herhangi bir şeyin üretimiyle ilgili önümüzde hala bazı çözülmesi gereken problemler var. Dikkat etmeyenler için tekrarlamak istediğim bir noktanın üzerinden devam etmek istiyorum bu noktada. Hatırlarsanız şöyle bir şey demiştik. Dünyadaki çıkartılmış olan altın stoğunun 3'te 2'sini 1950'den sonra çıkarttığımızı söylemiştik. Burası çok kritik bir nokta. Şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Teknoloji ilerledikçe ve bununla birlikte üretim verimliliği yükseldikçe daha fazla üretim yapabiliyoruz ve bunu yapmaktan da geri durmuyoruz. Bugünlerde madencilikle çıkartılan yıllık altın miktarı 3500 ton civarında ve bu rakam yıldan yıla artmaya devam ediyor. Örneğin 20 yıl önce 2500 ton civarında çıkartıyorduk. Elbette bölümün başından beri konuştuğumuz o dolaşımda olan stok miktarının dramatik ölçüde artmıyor oluşu fiyatları baskılamadan bir değer saklama yeteneği veriyor altına. Ancak bunun en büyük sebeplerinden birisi yer altında kanıtlanmış rezervin 60 bin ton civarında kalmış olması görünüyor. Tabii şimdilik. Uganda'da henüz daha bir yıl önce 320 bin tonluk bir altın rezervi bulunduğu haber kaynaklarına düşmüştü. Fakat sonrasında bu konu pek gündeme gelmemeye başladı. Bu habere ek olarak Çinli bir şirketin Uganda hükümetinden madencilik ruhsatı aldığını duyduk ve 2024 itibariyle üretime başlayacaklar gibi görünüyor ve bunun dışında da pek bir haber yapılmıyor. Fakat herhangi bir değerli varlıkla ilgili işte önümüzde böyle bazı sürpriz faktörler olabiliyor. Benzer bir durum petrol için de geçerli örneğin. Tabii petrolün saklama koşulları çok daha büyük bir problem olduğundan stok miktarıyla akıştaki miktarı arasında neredeyse önemsiz derecede bir fark var. Ve bu da petrolü çok uzun yıllardır belirli bir fiyat aralığında tutmaya yarayan en önemli sebeplerden biri. 20 dolar ile 120 dolar arasında gidip geliyor fiyatlar. İşte bunun sebebi yine marjin analizinde gizli. Ve iddialı bir yaklaşım olmakla birlikte çok daha uzun bir süre aynı fiyat aralığında gidip geleceği konusunda bir fikir yürütebiliriz. Petrol inanılmaz derecede önemli bir enerji kaynağı, oldukça değerli bir ürün ve yine de buna rağmen fiyatını etkileyen çok kritik bazı problemleri var. Petrolü kullanım alanlarımız son 100 yıldır dramatik ölçüde değişmedi. Elbette tüketimimiz arttı ancak teknolojik dönüşümlerin bileşik parabolik büyümesinin yanında değerlendirdiğimizde yüksek oranda doğrusal bir şekilde tüketimimiz arttı. Bunun yanında stok yapma problemleri sebebiyle üretilen petrol genellikle hemen tüketime gidiyor. Ve bu yüzden çok yüksek bir stok akış oranı var ki fiyat etiketini belirli bir aralıkta tutan en önemli sebep de işte bu. Elbette örneğin 70'lerde olduğu gibi yaşanabilecek herhangi bir petrol krizinin yaratacağı fiyat hareketleri çok farklılıklar gösterebilir. Ancak uzun vadede yeni kullanım alanları, talebin parabolik şekilde yükselmesi veya fiili stok oranlarını yükseltebilecek, akışı düşürebilecek bir gelişme gibi kritik bir gelişme olmazsa petrol fiyatlarının hep aynı aralıkta devam edeceğini tahmin edebiliriz. Şimdi tüm bunlara genel bir çerçevede baktığımızda aslında 3 farklı özelliği ve birbirinden tamamen değişik değer önerisi barındıran bana göre 3 eşsiz varlık çeşidini konuşmuş olduk. Petrol, altın ve çikolata. Hepsinin işte bu noktada farkına varılabileceği gibi kendi içinde çözümsüz bazı problemleri var. Hatta şunu da eklemek gerekiyor. Fiyat manipülasyonuna sandığımızdan çok daha açıklar. Çünkü asıl olarak serbest bir piyasada takas edilmiyorlar. Tüm bunlar üzerine aslında kağıt paralarla ilgili de benzer kritik detaylara girmek belki gerekiyor. Ancak burada öyle yapmamayı tercih edeceğim. Zaten bu podcast serisinde birçok probleme değiniyoruz kağıt paralarla ilgili. Ve bu bölümde şu ana kadar konuştuğumuz değer önerisi bulunan çeşitli emtialara göre kağıt paraların değeri bir kıyaslama olarak değerlendirirsek aynı o su ve elmas paradoksunda konuştuğumuz gibi sanırım ancak suyun ya da havanın yerini alabilir. Çünkü kabaca hiçbir değer önerisi olmadığını ve marjinal faydasının sınırlarının aşıldığını kabul etmemiz gerekiyor. Aynı hava gibi sınırsız oranda yaratabiliyoruz. Ve zaten bununla ilgili bir deyim bile kullanıyoruz. Hiç yoktan var etmek, havadan yaratmak gibi bir söz kalıbımız var. İşte bugün konuştuğumuz marjinal fayda konusundan dolayı böyle bir söz kalıbı var. Kağıt para sisteminin yarattığı bu problemli durumlar üzerine tüm burada çizmeye çalıştığımız genel resme bakıldığında biz nasıl bir alternatif sunabiliriz ki bu alternatif bize diğer tüm seçeneklerin yanında rekabet edilemez bir düzeyde avantaj sağlasın? Temel soru olarak bunu ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu soru Bitcoin'in arz ediliş şekliyle oldukça ilişkili bir konu. Öncelikle anlamış olmamız gereken noktanın toplam arz miktarının belirli bir kısıtlılığının olması olduğu fikrini düşünebiliriz. Sınırlı kelimesini bu noktada özellikle seçmiyorum ve bunun yerine kısıtlı diyorum. Çünkü ikisi arasında önemli bir ayrıntı farkı var. İlerleyen noktalarda bu farka daha detaylı bir şekilde girmiş olacağız ama şimdilik devam edelim. Şunu görüyoruz basitçe. Belirli bir bilinen sınır, kısıtlama olmayan bir şeyin fiyat etiketi uzun vadede sınırsızlığıyla orantılı bir şekilde sıfıra yakın sayabiliyor. Sıfır fiyat etiketli bir para birimi sanırım hiçbir şeyi satın alamaz. Ve bugün nominal bazda değerlendirdiğimizde birçok para biriminin üstünde yazan rakamlar efektif olarak işte bu kategoriye giriyorlar. En azından uzun vadede sonucun bu olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse burada bir kısıtlama olması çok önemli bir konu. Fakat bunu nasıl belirleyeceğiz? Ayrıca kısıtlama olsa bile bunun dağıtımını nasıl yapmamız gerekiyor ve üretiminin arkasında ne olmalı, biçim bakımından nasıl olmalı gibi cevaplanması gereken daha birçok soru var. Biçim kısmı sanırım en kolay olan taraf. Çünkü şunu diyebiliriz, elbette ki dijital ve açık kaynak kodlu olmalı. Serbest piyasa dinamiklerinin otomatik olarak devreye girmesini sağlayan özellikler bunlar. Ve yine diğer birçok MTA ya da varlık çeşidinde gördüğümüz gibi serbest bir piyasanın olmadığı varlık ya da değer saklama araçlarında temel anlamda gerçek bir değerin belirlenmesi pek mümkün değil. Çünkü otorite fiyat etiketleriyle rahatlıkla oynayarak değeri manipüle edebilir. Ya da yine otorite çeşitli teşvik paketleriyle çeşitli şekillerde güç kullanarak veya üretimi bazı özel şartlara bağlayarak bir tekel oluşturabilir. Tüm bunların devre dışında bırakılması gerekiyor. İşte bunun tek çözümü dijital ve açık kaynak kodlu olmak. Bu bir problem değil, hatta önemli bir özellik. Biz kolayca kopyalanmanın bunun değerini düşürebileceğini sanıyoruz. Ama yine örneklere geri dönersek, örneğin bugün altının tüm moleküler yapısını ve element özelliklerini biliyor olmamıza rağmen onu kopyalayabilmemiz pek mümkün değil, öyle değil mi? İşte aynı şey Bitcoin için de geçerli. Onu eşsiz kılan tarafı üretimi için harcanması gereken zorunlu iş gücü. Bu isterse 2008 yılında ilk çıktığında oldukça ucuz bir iş gücüyle harcanmış olsun ya da 2140 yılında oldukça pahalı olabileceğini tahmin edebileceğimiz bir iş gücüyle harcanmış olsun. Geçmişte harcanan ucuz iş gücünün gelecekte de ucuz fiyatlanması mümkün değil. Çünkü zamanın değeri tüm bu aradaki fiyat farkını örtecek düzeyde sınırlı bir varlık çeşidi. Aynı şekilde binlerce yıl önce çıkartılan altınla, tabii eğer önemli bir mücevherat değil de eritilip normal stone içine katılmış bir hale geldiyse aralarında hiçbir fark bulunmuyor. Çünkü tekrar etmek gerekiyor bu noktada, stone değerini belirleyen şey akış halinde gerçekleşen takas işleminin ta kendisi. Oradaki fiyat tüm stone değerini belirliyor. Yani bu sebeplerle Satoshi çok iyi biliyordu ki ilk yıllarda 50 Bitcoin olarak başlayan blok ödülleriyle birlikte toplam arzın çok büyük bir bölümü, %50, %70 oranlarında bir kısmı hatta kısa bir sürede dağıtılacak olsa bile Bitcoin'in değerini verecek olan şey bambaşka bir olguydu. İşte bu da stok akışında saklı. Peki tam tersini düşünelim şimdi de. Bilindiği üzere Bitcoin arzı çok basit bir matematik formülüne göre işliyor. Her 210 bin blokta bir ödül yarılanması gerçekleşiyor. Ve bu yarılanmalar ilk sıfır noktasında 50 Bitcoin ödülle başladı. Toplamda 32 kez yarılanma sonunda da bütün üretim tamamlanmış oluyor. Yani elimizde çok basit bir arz takvimi var. Her blok için 50 Bitcoin ödülünü 32 kez yarıya böleceğiz ve bu da bizi tüm üretimi üst üste toplarsak bu önceden ayarlanmış takvimde 21 milyon adet Bitcoin sınırına ulaştırıyor. Ayrıca her 210 bin blok ortalama blok süresi 10 dakika olduğundan dolayı aşağı yukarı 4 yılda tamamlanmış oluyor. Ve son nokta olarak 2140 yılına kadar tüm Bitcoin'lerin çıkartılacağı bir takvim var elimizde. Yani her şey çok net. Fakat neden bu rakamlar? Ve hatta soruyu şimdi tekrar tersten soralım. Satoshi böyle yapmak yerine sadece tek bir şeyi değiştirseydi. Bakın geri kalan her şey aynı kalacak. Blok süreleri, ödül miktarları, toplam kısıtlı olan arz sınırı ve yarılanma süreleri dahil hepsi aynı kalsaydı. Ancak ödüller tam tersi şekilde gelseydi ne olurdu? Yani kısaca şunu soruyorum. 50 Bitcoin ödülden başlayıp 32 yarılanma sonunda 0,000001 Bitcoin ödüle düşmek yerine önce bu sıfırdan sonra 8 basamaklı mikroskobik sayıyla başlayıp yani bu çok çok küçük ödülle Bitcoin'a başlasaydı ve her yarılanmada da tam tersi şekilde 2'ye katlanma yaparak devam etseydi ve yine günün sonunda 2140 yılına geldiğinde 21 milyon adete ulaşsaydık. Yani bir diğer deyişle blok ödülleri ters dönerek, katlanarak artan bir şekilde sadece bu tek şeyi değiştirseydik sonuç ne olurdu? Çok basit bir cevabı var bunun. Bitcoin'in hiçbir değer önerisi olmazdı. Bakın tüm merkeziyetsiz ağ, açık kaynak kodu, eşten eşe transfer gibi her şeyin aynı kaldığını varsayıyoruz. Toplam arz bile aynı ve hala sınırlı. İşte elimizdeki problemin bana göre oldukça zarif çözümüne bu açılardan bakmak bence çok önemli. Çünkü kağıt para birimleri ve ona benzer her varlık çeşidi benim biraz önce örneklendirdiğim şekilde çalışıyor. Ve arz oranları bileşik bir oranda artarak devam ediyor. Bitcoin bizim şu ana kadar bildiğimiz ve uyguladığımız bütün ekonomik modellerin tam tersi bir prensibi savunuyor. Ve bu da şu demek oluyor. Şu ana kadar bildiğimizi sandığımız bütün geleneksel fikirlerin hatalı olduğunu da savunmak demek aynı zamanda. Zaten tam olarak bu yüzden Bitcoin'i anlayan birisi bugüne kadar öğrendiğim neredeyse her şey hatalıymış ya da bir yalandan ibaretmiş diyor. İşte arkasındaki sebep bu. Peki bu problemin çözümünü anladıktan sonra yarılanmanın bir diğer önemine değinelim. Bitcoin arzının bileşik bir oranda artmaması gerektiğini anladık şu ana kadar. Yine benzer bir şekilde doğrusal bir oranda ya da eşit miktarlarda devam etmemesi gerektiğini de fark etmişizdir. Yani üretim miktarlarında bir düşüş olmalı ki değer saklayabilsin. Çünkü aksi halde üretiminin azalmayacağını kesin bir şekilde bildiğimiz bir finansal varlıkta stoklanan miktarlar hariç akış oranları azalmayacağından dolayı fiyat etiketi de düşüş eğilimine girecektir. Bu da doğal olarak değer saklayamamasına yol açacaktır. Ve hatta düşüş trendi başladığında daha fazla durağan stoğun akışa girerek fiyatı daha da düşürmesine sebep olacaktır. Sınırlı sayılarla uğraştığınızda karşınıza böyle bir negatif sarmal çıkabiliyor. Buradaki negatif sarmalı pozitif bir döngüye çevirebilmek için işte tam tersini yapmanız gerekiyor. Ve arz şokları tam olarak bu sebeplerden dolayı var. Satoshi tüm bunları çok iyi biliyordu. Benim tüm bunları anlamam çok daha uzun bir zaman aldı. Özellikle altın üretimine çok yakından baktığını biliyoruz. Ve hatta zaman zaman Bitcoin ile altın madenciliğinin karşılaştırması yaptığını da görüyoruz yazılarından. Yani benzerliklerine ve farklılıklarına baktığını biliyoruz. Ayrıca bu pozitif döngüyü tetikleyen yine çok önemli başka detaylar da var. Üretim maliyetlerinin sürekli yükseliyor olmasıyla birlikte harcanan enerjinin tamamen serbest, rekabetçi bir piyasada kontrolsüz bir şekilde artmasıyla birlikte madenci başına düşen gelirler, rakiplerin de çoğalmasıyla düşmenin yanında düzenli ve önceden belirlenmiş takvime göre gerçekleşen arz şoklarıyla birlikte daha da kritik bir döngüyü tetikliyor. Number go up teknolojisi diyoruz biz buna kısaca. Madencilerin rekabetle birlikte sürekli büyümek zorunda olmaları artı her 4 yılda bir gerçekleşen ödül yaralanmaları birleştiğinde bunlar parabolik fiyat hareketlerini tetikliyor. Kimisi pek kabul etmese de Bitcoin'in bu kadar volatil olmasının sebebi arkasındaki arz mekanizmasında da biraz aslında. Ve piyasanın çeşitli dönemlerde çok ciddi bir coşkuya kapılarak fiyatın inanılmaz seviyelere çıkmasını tetikliyor. Yine tam tersi şekilde zaman zaman da düzeltmeler görüyoruz ve bir normalleşme sürecine girip bu kez tam tersi yönde eksi %60-70'e varan fiyat düşüşleri yaşanabiliyor. Yine Bitcoin için söylediğimiz sözlerden biri bu bir kusur değil, eşsiz bir özellik. Çünkü sağladığı çok önemli bir fayda var. Erken dönemde gerçekleşen o çok büyük yüzdelik dağıtımın aslında ilerleyen zamanlarda daha adil bir şekilde yeniden dağıtılmasının önünü açıyor. Zayıf eller, şüphe duyanlar ve korkuya kapılanlar ellerindeki stoğu satarak çıkış yapıyorlar. Ve günün sonunda Bitcoin daha sağlam olan ve belki de onu daha çok hak eden ellerin altında toplanmaya başlıyor. Ki bana göre bundan daha adil bir dağıtım da olamaz. Bu temayı Bitcoin'in en erken zamanlarına baktığımızda bile görebiliyoruz. Fiyat 3 dolara çıktı diye 2 dolardan alıp sevinerek binlerce Bitcoin satan birisi bu kısa vadeli başarısını ve bunun yanındaki uzun vadeli ıstırabını tamamen hak etmiştir. Elbette satışlar olabilir. Maslow'un temel yaşam piramidinde daha üst basamaklara yerleşmek için çeşitli satın almalar gerçekleştirilebilir. Ama temel amaç işte bu olmamalı. Çünkü bu aynı zamanda bir paradoks da yaratıyor. Fiyat ve kar amaçlı bir yaklaşım bugüne kadar gördüğümüz gibi uzun vadede hep daha acı verici sonuçlar ortaya çıkartmaya devam edecek. Tüm bunların yanında buradaki arz takvimine uyum ve bu zarif çözümün detayları için ortaya konulan diğer önemli maddelerin detaylarına pek girmiyorum. Zorluk seviyesi ayarlanması, blokların bulunma şekli ve her 10 dakikada bir gelmesi, blok limitleri ve toplam Bitcoin miktarı gibi konular sürekli konuştuğumuz detaylar bugün daha çok halvingin aslında ne anlama geldiğini ve arkasında yatan fikrin ne olduğuna daha detaylı bakmak için konuyu başka bir açıdan ele aldık. Bir varlık çeşidine değer veren şeylere ve temel özelliklerine bir anlamda bakmış olduk. Bitcoin için de ödül yarılanması işte tüm bunların merkezinde olan bir fikir. Ve belki de Satoshi'nin ilk temelleri attığı fikir. Çünkü tüm bunlar üzerine ancak ne kadar yarılanma olması gerektiği, sonuç olarak kaç Bitcoin'in çıkacağı ve ne kadar süreceği, hatta zorluk ayarlaması işte bu basit ve ekonomiyi tersine çeviren fikrin üzerine kurulmuş durumda. Ödül yarılanması aynı zamanda şunu da sağlıyor. Oldukça sağlıklı bir şekilde Bitcoin adaptasyonunu zamana yayarak gerçekleştiriyor. Bölümün başında neden Bitcoin hala tüm dünyayı ele geçirmedi diye sorarken işte bu sorunun cevabını en sona saklamak istedim. Dağıtımın olabildiğince adil gerçekleşmesi için ve daha verimli bir adaptasyon eğrisi takip edilmesi için böyle bir arz takvimi zorunlu bir gereklilik. Ve bunun yanında aynı zamanda binlerce yıldır en büyük problemlerimizden biri olan senyorajın da kesin bir şekilde önüne geçen bir çözüm. Bugünden baktığımızda tahmini olarak 20 Nisan'da Bitcoin tarihinde 4. kez ödül yarılanması gerçekleştirecek. Ve blok ödülleri 3.125 Bitcoin'e düşecek. Bu da yıllık olarak aşağı yukarı ortalama 164 bin Bitcoin üretilecek demek bundan sonrasında. Önümüzdeki 4 yılın ortalamasında. Yeni çıkan Bitcoin ETF'leri bu rakamı sadece birkaç ayda öğütüyorlar. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek lazım burada. Bana göre Bitcoin'deki bu ödül yarılanmaları aynı her 4 yılda bir gerçekleşen bir güneş tutulması gibi. Bazen onun orada olduğunu unutabiliyoruz. Ve fakat aslında çok önceden beridir. Ne zaman, nasıl, hangi saatte olacağını bildiğimiz bir gerçeğin gün yüzüne çıkışı gibi izliyoruz. Önümüzdeki tutulma Bitcoin takvimine göre 840 bininci blokta gerçekleşecek ve yaklaşık 10 dakika sürecek. O yüzden bence bu tarihi olayın keyfini çıkartmaya bakın. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık HODL günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yeah.